Ayrım 26, Liste, Timur Soykan, sayfa 239, 15. bölüm. Surların içindeki tarihi İstanbul'dan varoşlara uzanan bir cadde bölüyordu Edirne Kapı şehitliğini. 559 yıl önce İstanbul'un fethinde şehit olanların gömülmesiyle oluşan dev mezarlığın ortasından artık minibüslerin klaksonlarıyla inlettiği, insanların koşuşturduğu hayat geçiyordu. Arabayı park edecek bir boşluğu bile zar zor buldular. Metropolün alabildiğine çirkin kaosundan birkaç adımla kutsanmış ölümün ebedi istirahat yağına girmek şaşırtmıştı taşralı üç polisi. Yaşamın betona gömülüp ölümün yeşillendirildiği saçma bir kentti burası. Bakımlı, bayrak asılı mezarların arasından yürüdüler. Yeni ölümleri bekleyen boş alanın köşesindeydi Ruh ve Hakan. Yeni kazılmış ıslak bir öbek toprağın altında adaletin intikamına muhtaç maktul, başucuna dikilmiş tahtının yanında ifadesi alınacak zanlı vardı. Bir tabureye oturmuş, başında beyaz namaz takyesiyle keder içinde dua eden adam belki de cinayetin azmettiricisiydi. Onu yalnız hissettirecek bir uzaklıkta dikilen siyah takım elbiseli iki koruma polisleri fark edip sakin adımlarla yaklaştı. Biraz önce Mert'le telefonda görüşen adam matem sessizliğinde ''Selamün aleyküm, hoş geldiniz.'' diyerek onları karşıladı. Saygıda kusur etmeden ruhun uhrevi önemini vurgulamayı başaracak kadar akıllı bir gençti. ''Sadece birkaç dakikanızı rica edeceğim, duasını bitirmek üzere.'' Şişmiş gözleri huzurla kapalıyken dudakları ezberlenmiş duaların hızında kıpırdayan İlhan Yakuboğlu dizlerinin üzerindeki açık ellerini kaldırıp yavaşça yüzüne sürdü. Derin bir uykudan uyanmış gibi bir süre koyu ve açık kahverenginin karıştığı toprağa baktı. Ayağa kalkarken iki koruma köle telaşında yanına gelmiş, biri taburesini alırken diğeri uzun pardesüsünü arkasında tutmuştu. Uzun kahverengi pardesü uhrevi dinginliğinin kostümü gibi sarkıyordu üzerinden. Yüzünü döndüğünde üç polis kısık gözlerinin nemli ve dudaklarının kederle bükülmüş olduğunu gördü. Çavlan bu kadar yaşlanmasına hayret etmişti. Zayıf adam 25 yıl öncesinden daha zayıftı ve sıskalığın içinde çökmüş küçülmüştü. Burnu kulakları büyümüş, ağzının çevresi çizgilerle dolmuştu. Zayıf yanakları küçük çenesinin iki yanından sarkıyordu. Lakabının hakkını veren bir dinginlikle ve küçük adımlarla yaklaştı. Ne şüpheli tedirginliği, ne tanışma kibarlığı, ne de suçlamaya dair bir öfke vardı yüzünde. Sadece kadere, Allah'a inancıyla teslim olmuş yaşlı bir adam gibiydi. Çavlan hiç düşünmedi ama kolejde kendisini yok sayan adamın zayıf görünüşü, geçmiş zamana dair hislerinde bir yere intikam dolu bir şefkatle dokunuyordu. Zanlısının kendini hatırlamayacağından emindi ve devlet duygusuzluğundaki sorgu doğasında vardı. Devletin gücünü taşıyan kelimelerle ifadesini alacaklarını söyleyecekken ruhun ihtiyarlamış dudakları hüzünlü çizgilerle kıpırdadı. Zaman ne çabuk geçiyor. Çavlan, sarı eşofman giyen çocuk. Kısacık tek bir cümlenin bu kadar eski ve hırçın duyguyu içinde dalgalandırmasına hayret etti Çavlan. Sarı eşofman, Ankara Polis Koleji'nin beton avlusunda 13 yaşında bir çocuktu. Babasının güçlü, annesinin hüzünlü bakışlarıydı onu bırakıp gitmeleriydi. Devletin soğuk binasında ranzalar arasına sıkışıp kalmış kimsesizlik hissiydi. Halı sıcaklığına hasret bırakan çıplak zeminlerdi. Metal tabaklarda fayans soğukluğundaki yemekhanede yenilen yemeklerdi. Kovboy şapkası takmayı hayal edecek yaşta kafaya geçirilen devletin oyuncak rütbesiydi. Henüz devletin kolej kıyafetlerini vermediği o sarı eşofmanları giydiği günler kadar eski bir tanıdıktı ruh. Çavlan geçmişinin ezeyanlarında debelenirken dudakları kurulmuş bir makine rutininde kıpırdadı. İfadeni emniyette mi, evinde mi alalım? Ruhun arkasında duran korumalar büyük saygısızlık karşısında dehşete düşmüş, birkaç adım yaklaşarak diklenmişlerdi. Ama ruh makul makul evime gidelim. Hakan her hafta bir kez bana gelirdi. Orayı görmeniz, soruşturmanız için iyi olur dedi. Ruh ve ruhsuz adam her birinde şanlı ölümlerin yattığı mezarların arasından tek kelime etmeden yürüdü. Çavlan'ın cep telefonu çaldı ve yeşil tuşa bastığında acelesi olan Hikmet'in sesini duydu. ''Kapıdayım, bekliyorum.'' Mezarlıktan çıktıklarında Çavlan ruhun rütbesi saygınlığına meydan okumadı ve ona gayri resmi makam arabasına geçebileceğini göstererek ''Biz sizi takip edeceğiz, biraz bekleyin.'' dedi. Kendisine sarı eşofmanlı çocuk şefkatiyle bakıldığını fark edince onu polis otosuna sokmadığına pişman oldu. Ruh lüks makam aracına girerken Çavlan'ın yöneldiği gri yamalı, kırmızı arabaya dikkatini gizlemeden bakmıştı. Arabanın kapısından kolunu sarkıtmış tesbih çeken Hikmet, yavaş hareketleriyle olduğundan daha yaşlı görünen adama gözlerini dikip karşılık vermişti. Yan koltuğa oturan Çavlan'a "Bu o değil mi?" diye sordu. Başını sallayarak onaylayan cinayet büro amiri telefonda konuşulmayacak kadar önemli ve hemen buluşacak kadar acil bilgiyi sabırsızlıkla bekliyordu. Hikmet Funda'nın kaçırıldığını, en küçük insani bir endişe bile duymadığını belli eden kayıtsızlıkla söylediğinde Çavlan zırhının içinde can çekişiyordu. Kendisine güvenen küçük kızı koruyamamanın vicdan azabıyla bir adım bile ilerleyemediği cinayet soruşturmasındaki yeni hezimetin kederi birbirine karışmıştı. Hikmet kötü haberlerle devam etmiş, Deniz'i yakalama operasyonunu detaylarıyla anlatmıştı. Cemaatin önlerine bilgiler serdiğini vurgulayıp haklı şüphesini doğru sorularla Çavlan'a aktardı. Kadir'den gelen bilgileri bu şüpheler nedeniyle hemen ona bildirmediğini söylediğinde Çavlan'dan sert tepki beklemiş, yüzünde tek çizgisi bile değişmeyen adamın dudakları kıpırdamayınca rahatlamıştı. Çavlan en önemli dayanağı Amerikalıların ses tanıma sisteminden bir sonuç alamayacağıyla yüzleşmişti. Sonuçta Deniz telefonla konuşmuş ama tespit edilememişti. Düşmanın kudreti karşısında yenildiğinden emindi Çavlan. Hangi kötü hissin daha kuvvetli olacağını bilmediği bir çıkmazdayken beklenmedik bir umut döküldü Hikmet'in ağzından. Deniz'in daha 5 saat önce olduğu yeri söyleyen istihbaratçıya yüzünde bir ifade olsa hayranlıkla bakardı. Umuda 4 elle sarılıp görev dağılımını yaptı. ''Ben ruhtan bilgi almaya çalışacağım. Onur'la MOBESE merkezine gidin. Serdar Deniz'in gittiği yeri bulmaya çalışsın. Sefagöy'de kaçırma olayıyla ilgili görüntülere de baksınlar. Telefonda sakın konuşmayın. Ben Mitçi ile de görüşeceğim.'' Hikmet dirseğini direksiyona dayamış avcuyla burnunu silerken kaşlarının köşesinin sivrildiği bir öfkeyle bakıyor, tek kelimelik bir övgüyü bahşetmeyen hakkaniyetsiz heriften nefret ediyordu. Çavlan arabanın kapısını açtığında senin başarılarının üzerine konacağımı sanma. O akşam Deniz'i senin sayende kurtardığımızı ve bu yaptıklarının hepsini başbakan bilecek diyerek adaletli olduğunu gösterdi. Arabanın buğulanmış camından Çavlan'ın iri silüetinin uzaklaşmasını izledi Hikmet. Görevde ölmüş polislerin mezarlığı önünde yürürken hepsinin intikamını alacak kadar heybetli görünüyordu. Çavlan komiserlerine Funda'nın kaçırıldığını ve liste karşılığında rehin olduğunu söylerken ne yüzünde ne de sesinin tonunda bir endişe vardı. Görev dağılımını yaparken Onur yakışıklı suratını çirkinleştiren tiksintiyle gözlerinin içine bakıyor, Funda'nın hayatına karşı kayıtsızlığını yargılıyordu. Hoyratça suçlanırken bile duygularını sergileyememekten mustarip değildi Çavlan. Zırhını bütün zayıflıklara tercih ederdi. Yine de Onur'un Funda'nın aklına ikizlerini getirdiğini bilmesini çok isterdi. Sergileyemediği vicdan azabı sivri tırnaklarıyla içini yararken Onur tek kelime etmeden Hikmet'in arabasına doğru yürümüştü. Hikmet arabayı çalıştırdığında Çavlan beklemesini işaret etti, kriptolu telefonu çıkarıp arama tuşuna bastı. Yaşar Deniz'i yakalamak için Sefaköy'de yapılan operasyonu ve Funda'nın kaçırılmasını tek kelime etmeden dinledi. Özgür'ün adıyla soyadını tekrarlamasını söylediğinde sesi yenilgi yılgınlığındaydı ve not aldığını belli ediyordu. Telefon numarasını, Funda'yı kaçırdıkları yerin açık adresini de not alırken sesinde her zamanki özgüvenden eser yoktu. Çalan Amerikalıların teknolojisiyle başbakanı hava atan ama çuvallayan adama kol kanat gelecek değildi. Denizi tespit ettikleri yeri ve saati söylemedi. Mobese merkezine gidecek adamları Yaşar'a ihtiyaç bırakmıyordu. Telefonu kapatırken Hikmet'e gitmesini işaret etti. Kırmızı araba sert bir patinajla yola çıkarken otomobile oturdu ve Mert'e gidelim dedi. Karanlık gündüzde polis aracının selektörleri parladı ve lüks otomobil sinyal vererek yola çıktı. İstanbul'un dışına uzayan otobanda ilerlerken yaprağın kıpırdamadığı dinginlikteki kara bulutun içi kaynamaya başlamıştı. Semada kendi içini görüyordu Çavlan. İçinde kara bir ses sürekli tekrarlıyordu. Polisi öldürenler o kızı sağ bırakmaz. Ufuk çizgisinin uzağında şimşekler belli belirsiz yanıp sönüyor, bulutun altını aydınlatıyordu. Gök gürültüsü kadar sertti vicdanının sözleri. O küçük kızın saklanamayacağını bilmeliydin, onu katillerin önüne attın. İstanbul'un sahte sınırı gişelerden çıktıklarında yağmur boşaldı. Teneke doğanın gücüyle inliyor, silecekler yetişemiyordu. Kötü duygular, korkunç senaryolar mazgallardan boşanırcasına kaplıyordu içini. Tekerleklerin suları savurduğu yavaşlıkta kilometrelerce ilerledikten sonra kara bulut seyreldi, yağmur dindi. Karanlık yumuşadı. İstanbul'un kış grisi kapladı yine gökyüzünü. Funda eğer cemaatin elindeyse öndeki araçtaki adam tek kelimeyle onu serbest bırakabilirdi. Silivri'ye geldiklerinde mıcır bir yola saptılar. Kısa süre sonra tek katlı gösterişsiz ev göründü. 2 yıl önce bu evin ziyaretçilerini kamerayla kaydeden polis ve onun amiri olan Asay Şube Müdürü Ziya Uyanıkoğlu cezaevinde yatıyordu. Geniş bahçenin içinde çatısı olan bir dikdörtgenden ibaretti beyaz ev. Küçük demir kapıdan başlayan çakıl taşlarından ince yolun iki yanı güllerle doluydu. Huzur dolu görünen evin etrafını saran yeni biçilmiş çimlerin ve ıslak toprağın kokusu birbirine karışmıştı. Arabalar yanaştığı andan beri kapıda ellerini önünde birleştirmiş bekleyen orta yaşlı hizmetkar mütevazı görüntüyle tezattı. Çavlan'ın aklından Funda çıkmazken yaşlı adamın çakıl taşları üzerinde yavaş yürüyüşü bir eziyetti. Yakasına yapışıp Funda'nın nerede olduğunu sormamak için kendini zor tutuyordu. En zayıf yerini gizlemeye karar vermişti ve can alıcı soruyu en uygun zamanda sormak için ustaca sabredecekti. Ruh kapının önündeki basamağa adımını attığında hizmetkar arkasına geçip pardüsüsünü yakalarından zarifçe tutmuş, çıkartmasına yardım etmişti. Girişte bir sandalye ve önünde mestleri onu bekliyordu. Ayakkabılarını basamakta çıkarıp misafirlerine de aynısını yapmaları gerektiğini gösterdi. Sandalyeye oturduğunda hizmetkarı önünde eğilip mestini ayaklarına geçirdi. Kapıya dizilmiş 2 çift deri terlik evde konuklar için hazırlık yapıldığını belli ediyordu. Zavallı uşak mestin fermuarlarını çekerken ruh Allah şifa versin. Belimden rahatsızlığım var, eğilemiyorum. Sağ olsun Reşat'ı uğraştırıyorum böyle diyerek bunun bir şeyh şımarıklığı olmadığını açıkladı. Reşat ayağa kalkarken Allah sizden razı olsun diyerek gönüllü köleliğinden çok mesut olduğunu sergiledi. Dışı kadar sadeydi evin içi. Beyaz halı fleks kaplı ev sabun kokuyordu. Geniş pencerelerin ferahlattığı salonda kitap dolu büyük bir kütüphane, 2 koltuk ve zeminin köşelerini kaplayan krem rengi şiltelerden başka hiçbir eşya yoktu. Emniyet teşkilatının buradan yönetildiğini düşünüp ürperdi Çavlan. Yerdeki ince şiltelere dev makam odalarının sahiplerinin oturup elleri dizlerinde ruhun gözlerinin içine baktığından şüphesi yoktu. Geniş salona açılan 5 kapıya bakıp Hakan'ın listeyi almak umudu ve yakalanma korkusuyla hangisinden içeri girdiğini merak etti. Ruh girişin sağındaki kapıyı açarken efkarlı dingin sesiyle ''İşte benim fakir dünyam. Burada uyur, burada çalışırım. Bazen aylarca dışarı adımımı atmam.'' dedi. Bahçedeki gülleri ve çimeni görecek kadar geniş pencereli odanın kuytusundaki küçük yer yatağı onun uhrevi olgunluğunun gösterişiydi. Fakir yatağı sırtını dönmüş, büyük koltuğu ise makamı. Yanındaki ince desenli koyu renk ahşap sehpanın üzerinde katlanmış koyu yeşil seccade ve siyah büyük taşlardan tesbihi duruyordu. Duvarda dantellerle işlenmiş beyaz bir kılıfın içinde bir Kur'an-ı Kerim asılıydı. Devletin yüksek mevkilerinin ihtişamlı dekorasyonlarından çok daha büyük bir gücü anlatıyordu ibadetin eşyaları ve kutsal kitap. İlhan Yakuboğlu makamına kurulurken Çavlan ifadeyi emniyete almadığı için pişmandı. Elleri cebinde ayakta durarak ev sahibinin üstünlüğünü vurgulamak için sinsi bir incelikle işlenmiş mekana meydan okudu. İlhan Yakuboğlu'nun tahtının iki yanındaki üçlü koltuk takımı misafirlere haddini bildiren bir alçaklıktaydı ve mert ifade almak için hazırlık yaparken onun karşısında küçülüyordu. Kendisine doğru çektiği sehpanın üzerinde dizüstü bilgisayarını açan komiser hazır olduğunu söylediğinde Çavlan İstanbul Emniyeti'nin imamına doğru yaklaşıp tepeden baktı. Ruh güçlü mekanının kaba bir herifçe bu kadar kolay zapt edilmesine kızgındı. Gözlerini aşağıdaki polise dikip direnirken Çavlan hoydatça sorguyu başlattı. Mert, kimlik tespitini yap. Devletin formalitesi bir savaş ilanıydı ve ruh koltuğuna yaslanıp cinayet büro amirine küçümseyen bir bilgelikle aşağıdan baktı. Seslendiği Reşat nüfus cüzdanını getirdikten sonra kimlik tespit formundaki sorulara bir küskünlük belirtisi göstermeden yanıtlar verdi. Çavlan büyük pencerenin önünde dışarıyı seyrediyor, yeniden başlayan yağmurun küçük damlaları camda ince çizgiler çizerken emniyet müdürlerinin önünde el pençe divan durmasına alışmış ruhun sinirden içten içe kudurduğunu biliyordu. Gücünü sergilemeden ne fundayı kurtarabilir ne de denize ulaşabilirdi. Kimlik tespiti bittikten sonra yüzünü dönmeden ''Hakan Durmaz ile ne zaman, nerede tanıştınız?'' diye sordu. Sorunun yanıtını biliyordu. Asıl merak ettiği Hakan'ı cemaatine kattığı polis kolejinde hangi sıfatla bulunduğunu açıklayıp açıklamayacağıydı. Yüzünü döndüğünde yaşlı adamın kurnaz bakışlarında niyetinin anlaşıldığını gördü. İhtiyar polisin işini kolaylaştırmayacağını gösteriyordu. 1998-99'da Ankara Polis Koleji'nde tanıdım. Henüz 10-11 yaşında bir çocuktu. Ailesini trafik kazasında kaybetmesinden sonra onunla daha yakından ilgilendim. Hiç kopmadık. Polis akademisindeyken de hep görüştük. Ben sonra İstanbul'a geldim. Ankara'ya her gittiğimde onu görürdüm. O da yanıma gelirdi. İstanbul'a görevli geldikten sonra da her hafta ziyaret ederdi. Rahmetliyle çok yakındık. Çavlan'ın sormadığı soruya yanıt vermeyecek kadar usta davranmış, belki de cinayet soruşturmasının bir cemaat operasyonu gibi algılanmasını sağlayacak soruyu bilerek bırakmıştı. Cinayet büro amiri bir tuzağın içine çekildiğini hissetti ama artık geri dönmek yenilgi olurdu. Polis kolejinde görevin neydi? Kırışık dudaklarında belli belirsiz şımarık bir gülücük kıpırdadı. 25 yıl öncesinden hiç farkı yoktu donuk ve zeka parlayan bakışlarının. Bütün vücudu sönmüş bir balon gibi sarkarken sanki göz bebekleri zamanın hışmından muaf kristallerdi. Çavlan'ı tuzağa düşürmenin şevkini hiç belli etmeden bilge bir sakinlikle hamlesini yaptı. Resmi adı danışmanlıktı. Bunun belgeleri hem bende var hem de kolejin arşivinde bulabilirsin. Ama sen onu sormuyorsun değil mi? Artık ruhun ördüğü örümcek ağının içinde olduğunu biliyordu Çavlan. Kaçma şansı yoktu. Zanlı sorguyu ele geçirmiş ve tehlikeli sulara onu çekmekte çok kararlı olduğunu göstermişti. Sinsi ihtiyara duyduğu öfkeyle çırpındı Çavlan. Evet, onu sormuyorum. Aranızdaki bağın ne olduğunu bilmem gerekiyor dedi. İnsanlar arasındaki bağ sevgidir, saygıdır diyerek onunla halen oynayabileceğini gösterdi ruh. Çavlan yıllardır polis teşkilatında ağza alınması bile ürkütücü cemaat kelimesini resmi sorguda söyletmeye uğraşıyordu. Yeniden ipleri eline almak için onun istediğini yaptı. Cesaretini kanıtlıyor ve onun tuzağına meydan okuyordu. Fethullah Gülen cemaatinin mensubu musun? Hakan da öyle miydi? Mert'in parmakları tuşlara gitmemiş, o ismi bir süre yazamamıştı. Çallan gözünün ucuyla baktığında klavyeden tıkırtılar yeniden gelmeye başladı. Sorgunun başından beri elleri göğsünün altına birleşmiş duran ruh, iç bunaltıcı yavaş hareketlerle tesbihi seccadenin üzerinden aldı ve buruşmuş göz kapaklarıyla gençliğinden yadigar bakışlarını birkaç saniye örttü. Çavlan teşkilatta büyük güce sahip adamın tiksinti verici bir sahtekarlıkla mağdur rolünü oynamaya başlayacağından emindi. Ona bu kozu vermişti ama kötü hissetmiyordu. Hatta gölge dövüşünden çıkıp gerçek yumrukların zamanının gelmesinden hoşlanmıştı. Evet, böyle açık konuşalım dedi ruh onun hevesini kursağında bırakarak. Allah'a çok şükür, Saidi Nursi'nin, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yolundayım. Onların yolunda bir çakıl taşı olabildiysem ne mutlu bana. Hakan'ı da bu yolculuğa katabildiysem bir kat daha mesut olurum. İki polis afallamıştı. Ruh dürüstlüğünü sindirmeleri için derin nefes alıp tesbihinden üç taşı yavaş yavaş çekti. Biraz önce ağına doladığı polise özgürlüğünü bahşediyordu. Tabii ki Hakan'ın hizmet hareketiyle bağlantısını araştıracaksınız. Benim gibi görüştüğü insanlara bu soruları soracaksınız. Hakan'ın katilinin bulunmasını herkesten çok ben isterim. O şeytanı bulmanızı sağlayacaksa bütün hizmeti hapse tıkın. Ben gıkını çıkaranı susturayım. Tesbihinden üç taşı çektikten sonra inandırıcı bir sesle ''Çok şükür insanların inançlarıyla damgalandığı günler geride kaldı. Hizmete gönül vermiş polisler hizmetten önce devletin polisidir. Onun için bana istediğinizi sorun, bildiğimce, aklımın yettiğince yanıt vereyim.'' dedi. 26. Ayrımın Sonu Sayfa 247